Muhittin Karkın'la Gündem Sohbetleri.
Merhaba dostlar. Gazete Nisan Radyosu podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Muhittin Karkın. Bugünkü sohbetimizde bizi işçi emekçileri yakından ilgilendiren bazı dünya sorunlarını ele alacağız. Tabii bu arada ülke içinde pek çok sorunla uğraşırken dünya meseleleri neyimize diyenlerimiz olabilir. Ama bence öyle değil. Dünya o kadar küçüldü, ülkeler o kadar birbirlerine etkiler hale geldi ki karşılıklı politik ve ekonomik ilişkiler toplumlar arasındaki etkileşimleri çok güçlendiriyor. Mesela bir ülkede işçi ve emekçi halkın mücadelesi ve başarıları benzer diğer ülkelerdeki durumu da tetikleyebiliyor. Örneğin Tunus'ta 2011'de bir seyyar satıcı çocuğu, adı Muhammed Bouzaziz'iydi, onun arabasının elinden alınması üzerine kendini yakması, bu ülkede koca bir devrimin patlamasına yol açmıştı. Bunu hemen ardından Mısır'daki devrim izledi. Sonra ayaklanmalar Libya'ya, Yemen'e, Suriye'ye sıçradı biliyorsunuz, hatırlıyorsunuzdur. Şimdi de bugünlerde Cezayir'de, Irak'ta, Lübnan'da benzer seferberliklere rastlıyoruz. Ha bu arada Latin Amerika ülkelerinin bazılarında da müthiş emekçi seferberlikleri, mücadeleleri yaşanıyor. Bir anlamda dünyanın birçok yerinde çok ciddi bir yangın var. İnsanlar ayaklanıyor. Hepsinin bir nedeni var tabii bu ayaklanmaların. Aralarında birçok da benzerlikler bulunuyor. Şimdi bunlara bir yakından bakmaya çalışalım diyoruz bugün. Irak ve Lübnan'daki kitle ayaklanmalarına, çünkü en yakınımızda onlar. Neler oluyor, neden oluyor, kimler ne istiyor, bunlara bir göz atalım istiyorum. Bunu bugün bir konuğumla konuşmak, tartışmak istiyorum. Bölgeyi yakından izleyen, Arap dünyasını oldukça yakından tanıyan bir dostla, Görkem Durum'la bir bakalım duruma diyorum. Hoş geldin Görkem.
Merhaba.
Irak ve Lübnan kaynıyor değil mi? Sohbetimize Irak'tan başlayalım diyorum. Irak'ta epeyden beri insanlar sokakta. Kim bunlar, ne istiyorlar?
Daha epeydir kaynıyor. Yaklaşık olarak bir ay oldu neredeyse. Arada bir iki haftalık eylemlerde bir geri çekilme olsa da kitleler iki hafta sonrasında tekrardan sokaklara döküldüler. Aslında çıkış nedeni ekonomik yıkım politikaları, işsizlik, yoksulluk, geçim sıkıntısı. İlk etapta kitleleri sokağa döken, bunlara karşı geliştirdikleri ekonomik talepler, iş istemek, ekmek istemek olsa da aslında devletin yoğun baskısı kitle hareketini rejime karşı bir seferberliğe sürüklemiş durumda şu anda.
Aslında tuhaf bir durum değil mi? Bu Irak'ta petrol bol, onun kaynakları bol olan bir ülke. Bu gelirlerin dağılımı kötü mü ki böylesine bir yoksulluk içinde Irak?
Yoksa açıkçası Venezuela benzeri bir durum söz konusu Irak'ta da. Hani petrol gelirleri üzerinden hükümetin ve patronların yarattığı bir oligarşi söz konusu. Ve buradaki kaynaklar ne gerek diğer üretici sektörlere yatırım yapılmasına ne tarıma ayrılıyor ve bir politik elit elinde toparlanıyor. O nedenle de emekçi halkın bu kaynaklardan pay alma şansı oldukça az. Yani mesela yani 38 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Onun 13 milyonu yakını yoksulluk sınırının altında yaşıyor. İş gücüne katılımda da dünyanın en kötü ülkelerinden bir tanesi. %48,4'ü iş gücüne katılmıyor Irak halkının. Yani bu gerçekten idame ettirilemeyecek ve karşısında kitlelerin sokağa dökülmesini ortaya çıkartan koşullar. Ama ilk etapta hani sokağa çıkan kitlelerin temel talepleri dediğimiz gibi yani iş, ekmek, ekonomik koşulların iyileştirilmesiydi. Ancak eylemler başladığından bugüne kadar devlet şiddetiyle neredeyse 250'den fazla insan hayatını kaybetti.
Dolayısıyla demokratik talepler, politik talepler gündeme gelmeye başladı herhalde.
Aynen yani ekonomik demokrasi sorunu ekonomik taleplerin bir nebze daha önüne geçti ve şu anda kitleler halk rejimin yıkılmasını istiyor sloganını atıyor ki bu slogan aslında 2010 kışından beri, Tunus'taki süreçten beri bölge genelinde birçok ülkede bugün Irak'ta, Lübnan'da, yine Sudan'da ve Cezayir'de duymaya devam ettiğimiz bir slogan.
Bir araya girmek istiyorum. Şimdi Irak halkından söz ediyoruz. Buna şeyi de katıyor muyuz? Kuzey Irak'taki Kürdistan Federe Bölgesi'nde aynı seferberlikler var mı, yoksa daha ziyade güney kesiminde mi bu?
Maalesef şu anda Kuzey Irak'ta herhangi bir seferberlik yok. Daha çok ülkenin Kuzey Irak dışındaki tüm bölgelerine yayılmış durumda. Ki aslında hareketin önemli etkenlerinden bir tanesi de Şii ya da Sünni fark etmeden Irak emekçi halkının tamamının sokağa
Ha,
dökülmesi.
ben de onu soracaktım. Aslında Şii hükümet var galiba iş başında. Daha Irak bölgelerinde Sünniler yoğunlaşmış durumda. Yani bunların aralarında bir çatışmadan ziyade birlikte bir seferberlikleri mi söz konusu?
Aslında durum bu ama Irak muhalefeti de bir şekilde kitleleri bölmek adına rejimin ayakta kalıp kitlelerin taleplerinin bir nebze gerçekleştirilip kısmi reformlarla yaşam koşullarının biraz olsun düzeltilip rejimin ayakta kalması adına bu tip hamleler yapıyor aslında. Hani mezhepçiliği kışkırtıp kitleleri bölmek ki bunlar da yine yakın örneği belki Suriye tanık olduğumuz. Irak'ta da yine buna benzer araçlar kullanmaya çalışıyorlar. Örneğin yani ülkenin güneyi Şii nüfusun oldukça yoğun olduğu bir yer. Ama ayaklanmaların en yoğun geçtiği yerde yine ülkenin güney kesimi. Ki bütün dini liderlere, politik önderlere aslında bir öfke kusuyor Irak halkı.
Çok ilginç, değil mi? Yani dini ayrımların üzerine çıkmış bir seferberlikler bütün. Peki önderlikler ne? Var mı bir koordinasyon, bir önderlik, bir alternatif çıkış?
Yani şimdilik aslında bölgede gelişen tüm seferberliklerde en büyük noksan bu gibi duruyor. Kitleler kendiliğinden bir şekilde sokağa dökülüyorlar ki bunun ağırlığını yine genç işsizler, emekçiler, kadınlar, gençler oluşturuyor ama maalesef şu ana kadar Irak özelinde buna benzer bir organizasyon çıkabilmiş değil. Farklı farklı şehirlerde gerçekleşen eylemler arasında tam anlamıyla bir koordinasyon maalesef söz konusu değil. Bunların en azından ileriki süreçte oluşup oluşamayacağı zaten mücadelenin ne oranda ilerletilebileceğini çok belirleyici olacak. Belki bütün mücadeleleri biraz değindikten sonra hani buralarda nasıl bir çıkış yaratabiliriz? Hani bunu da sohbetin devamında konuşmak faydalı olabilir. Çünkü Lübnan da aslında
Ha,
benzer bir
ona
süreçten
geçelim
geçiyor.
diyorum. Biraz da Lübnan'ı anlatsana bize.
Yani orada da aslında yine bu mezhepçilik, ekonomik, kapitalist ekonominin yarattığı enkaz, yolsuzluk. Aslında hikayenin başlangıcı yine buraya dayanıyor. Yani Lübnan'da da aslında eylemlerin çıkış noktası WhatsApp temelli internet haberleşme sağlayıcılarına hükümetin günlük vergilendirme koyacağını
Getirmesi.
getirmesiydi. Ve aslında böylesi bir paket ne kadar önemli olabilir diye düşünebilir herkes ilk etapta baktığında. Ama işin arka tarafında yatan asıl mesele aslında kitlelerin uzundur ki bu uzunluk iç savaştan sonra yaratılan rejimin temellerinde yatan bir hadise. Yani 90'lardan itibaren yolsuzluğa batan rejime karşı bir öfkeye dönüştü. Ki Lübnan üzerinde Lübnan bölgenin ve dünyanın neredeyse kamu borcu miktarının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi.
%160 galiba, ulusal gelirinin %160'ı
Evet, aynen.
düzeyinde.
Ve şu anda dış borçluluk oranı da 133 milyar dolara ulaşmış durumda. Lübnan gibi bir ülke için çok yüksek rakamlar ki burada da yine mezhepçilik temelinde yaratılan bir düzen olduğundan ötürü iktidar ya da muhalefet partilerinin hepsi aslında büyük patronlardan oluşuyor. Bunlar ülke kaynaklarının büyük bir miktarını kontrol ediyorlar. Mesela en yakın örnek eylemler başladıktan sonra Başbakan Hariri'nin sevgilisine hesabına 16 milyon dolar yatırımına dönük bir haber çıktı.
Daha neler çıkacak kim bilir. Ya, şimdi bu Lübnan'da 1975 ile 90 arasında çok uzun bir iç savaş yaşandı. Bütün dini etnik kesimler birbirine girdi ve bu kesimler birbirine karşı kullanıldı. Emperyalist güçlerce, yayılmacı güçlerce vesaire. Daha sonra Lübnan'a dışarıdan bir anayasa empoze edildi. Bu anayasada rejim ve hükümet biçimi bu kesimler arasında dağıtıldı. Sanıyorum devlet başkanı Maruni bir Hristiyan, başbakan Sünni bir Müslüman, parlamento başkanı, meclis başkanı Alevi bir Müslüman, Şii bir Müslüman. Böyle bir ayrım var. Şimdi bu ayrım içinde bu kesimler tekrar birbirlerine mi giriyor, yoksa yine Irak'taki gibi bunların üzerine çıkan bir genel ve bütünsel seferberlik mi söz konusu?
Ya o anlamda gerçekten bunun örneği bölge temelinde mezhepçiliğin en derin işlediği yerlerden bir tanesi. Aslında hani 2010 kışından itibaren Arap devrimci sürecine bağlı olarak Lübnan'da da bazı ayaklanmalar olmuştu. En yakın 2015'te çöp ayaklanmasıydı. Mesela o süreçte aslında rejim bu mezhepçi çatışmayı kullanabildi ve kitleleri mezhepçi temel üzerinden ayırabildi. Ama şu anda Lübnan Irak'a da geçmiş durumda bu konuda ve aslında sokaktaki kitleler bir şekilde o iç savaşın korku duvarını aşıp mezhepçiliği dışlayıp seküler bir rejimin inşası temelinde ortak bir mücadele sağlayabildiler. Ki bu Lübnan emekçi halkının birleşik bir mücadele hattı oluşturabilmesini de çok önemli ki eylemlerin en canlı, hareketli geçtiği yerlerin geneli aslında demin sizin de saydığınız işte başbakanın, cumhurbaşkanının, meclis başkanının doğduğu şehirler. Ve buralardaki dini liderlere ve gerek Şiiler olsun, gerek Sünniler olsun, gerek Hristiyanlar olsun bütün dinleri temsil eden liderlere karşı bir öfke var.
Hizbullah'ın tutumu ne bu arada?
Açıkçası sürecin ilerlemesinde belirleyici olacak etkenlerden bir tanesi de bu ve benzeri grupların Hizbullah ya da diğer mezhepçi grupların ki bunların hepsi iç savaş döneminden beri aslında gizli ya da açık paramiliter güçleri hala bünyelerinde barındırıyorlar açıkçası. Hizbullah 29 Ekim günü ilk kez kitle hareketine bir saldırı düzenledi. Bugün aynı zamanda Hariri hükümetin istifasını açıkladığı da gündü. O anlamda manidar bir saldırı bu.
Yalnız o
Saldırıyı
saldırı püskürtüldü galiba
evet,
kitleler
kitleler geri
tarafından.
püskürttü ve açıkçası bu çok önemli de bir şey. Çünkü sonuçta sokaktaki kitleler arasında herhangi bir mezhep ayrımı yok. Ve Hizbullah'ın bu saldırısını topyekün olarak püskürtebilmeleri de aslında o birleşme duygusunun, Lübnan bizimdir duygusunun ilerletilmesinde oldukça önemli bir hadise. Hizbullah'ın aslında temel argümanı da Hariri hükümetin istifa etmemesi gerektiği. Bu istifanın ülkeyi kaosa sürükleyecek süreç başlatabileceğiydi. Yani burada ülkeyi kaosa sürükleyecek güç olarak kendilerini yüksek ihtimalle işaret ettiler. Oradan beri belli ufak provokasyonları olmaya çalışıyor ama şu ana kadar kitle hareketi buna müsaade edebilmiş değil. Ama tabii ki şeyi düşünmek gerekiyor. Şu anda hükümet devrildi. Önümüzdeki süreç oldukça açık bir süreç. Ama bir yandan kitlelerin temel talebi aslında bu mezhepçi, yozlaşmış, yolsuzluğa batmış rejimin temellerinin yıkılması. Ancak Cumhurbaşkanı yerinde duruyor, parlamento işlerliğini sürdürüyor ve aslında rejim güçleri ve bahsi geçen bütün burjuva odaklar, mezhepçi partiler bir şekilde bu düzeni muhafaza edip yeni bir hükümetin kurulması için kitlelerin mücadelesini bölmeye çalışacaklar ki bunları aslında yine Tunus'ta, Mısır'da farklı farklı yöntemlerle birçok örneklerini gördük. Yeri geliyor orduyu devreye sokuyorlar, yeri geliyor kitlelere belli reform paketleri sunarak, belli demokratik haklar sunarak ama kitleleri temelde sokağa döken ekonomik taleplerine hiçbir cevap vermeyerek kitle hareketini ya geri çekilmeye ya bölünmeye ya da demoralize eden bir sürecin önünü açıyorlar.
Demek ki bir devrimci önderlik boşluğu var burada. Tabii bu boşluğu sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa emperyalizmi, yani bütün emperyalist güçler ve yayılmacı güçler buraya müdahale ediyordur mutlaka yani. Bir alternatifin herhalde geliştirilmesi gerekiyor bütün bunlara karşı.
Ki etmiyorlarsa bile en azından şu anda başlamadılarsa bile etmeye çalışacakları aşikar ki Hizbullah'ın bu sürece dahil olması aslında yani İran gibi bir ülkenin bölgede karşı devrimin etkin ülkelerinden bir tanesinin aslında dolaylı olarak sürecin içerisinde olduğunu ki yine Irak'ta da Şiilere dönük belli mesajlar verdi İran bu sürecin bir şekilde kendi denetiminde olan araçlarla bir şekilde sürece müdahale edeceğinin. Yani Lübnan üzerinde evet yine bir alternatif ya da bir önderlik meselesinin inşa edilememesi gibi bir durum söz konusu. Burada belki Irak'tan daha ilerici olan hadise şu ana kadar eylemleri farklı farklı şehirlerde gerçekleşen eylemleri organize eden, bunlara çağrı yapan, bunların lojistiğini oluşturan belli gruplar kendiliğinden bir şekilde yine oluşmuş durumda. Ama ve lakin bu grupların farklı şehirlerde birbirleri arasında herhangi bir koordinasyon yok.
Merkezileşme de yok herhalde.
Önümüzdeki dönemde bu merkezileşmenin sağlanması oldukça önemli olacak. Tabii o noktada aslında ABD emperyalizminin, Avrupa Birliği'nin ya da diğer bölge ülkelerinin bu süreçlere tabii ki belli oranlarda kapitalizmin bölgelerde finans kapitalin çıkarları doğrultusunda mevcut rejimleri koruyarak ve belli geçişler yaratarak sürdürmeye dönük müdahaleleri olacak yüksek
Ya
ihtimalle.
da rejimlere veya hükümetlere karşı tutum alıp hani kitle seferberliğini destekler durumu
Kesinlikle.
geçecekler. O zaman da çeşitli kesimler bunlar Amerika'nın ABD emperyalizminin oyunudur diyecekler ve bu sefer seferberliklerin karşısında yer alacaklar, değil mi? Bunu Suriye'de de görmüştük, böyle oldu.
Aslında bugün hani sosyal medya ya da basını bir oranda takip eden herkes belki bir nebze görmüştür. Irak'ta, Lübnan'da ayaklanmalarla ilgili sürekli olarak insanların ilk sorduğu şey bu ayaklanmanın arkasında emperyalizm bir oyunu olabilir mi?
Ya.
Aslında 2010'dan beri yaratılan algı ki aslında burada şey de söylemek gerekiyor bu algının yaratılmasında. Yani Dünya Sosyalist Hareketi'nin maalesef önemli bir payı var böyle bir algının yaratılmasında. Yani çünkü açıkçası şeyi düşünmek çok saflık olur. Yani bir ülkede mevcut rejimi, mevcut düzeni, mevcut ekonomik işleyişi sorgulayan bir kitle ayaklanması söz konusu. Ve bu bahsettiğimiz düzen bir dünya sistemi aslında. Ve bunu yöneten ya da başını çeken belli ülkeler ve belli odaklar söz konusu. Böyle bir ayaklanmaya dünya devrimci sosyalistleri, enternasyonalistleri müdahale edemezken onlar da bu ayaklamanın kendi çıkarlarını zedeleyeceğini görünce müdahale ediyorlar. Ve hani bizim şey şansımız yok açıkçası. 2008'den bu yana dünyanın birçok yerinde mücadeleler gerçekleşti. Gerek Avrupa'da, gerek Latin Amerika'da, gerek Orta Doğu'da. Ama bunların hepsinde sosyalistler müdahale etmekte, kitleye eşlik etmekte daha doğrusu. Çünkü birçok yerde müdahaleyi de yanlış anlıyoruz açıkçası. Yani kitlenin önüne geçmek ve kitleye önderlik etmek olarak algılıyoruz. Aslında mesele mücadele halinde olan bir kitle var ve bunlarla ortak mücadele ederek belli talepler etrafından onların taleplerini ilerletebileceğimiz ve kitlelerin gerçekten bu düzenden çıkışını yaratabileceğimiz bir odağın inşası. Ama biz bunu kitlelerle birlikte yapmadığımız takdirde zaten kitleler bize sırtını dönüyor. O noktada da emperyalizm, bölge ülkeleri bir şekilde kendi çıkarlarını korumak için sürece bir şekilde sızıyorlar.
Sızıyorlar ve başını çekmeye çalışıyorlar. Şimdi Görkem, gayet güzel sohbet ediyoruz. Aslında Latin Amerika'yı da konuşmak isterdim ben seninle birlikte ama süremizin sonuna geliyoruz. Bütün bu mücadeleler ve işçi emekçi kitlelerin, halkların pek de öyle uykuda olmadığını gösteriyor, değil mi? Emekçiler kendi demokratik, politik demokratik haklarını cesurca sokaklarda ifade ediyorlar. Umarız bu mücadeleler yozlaşmış, baskıcı, emperyalizm yanlısı rejimlerin sonunu getirir. Tabii Görkem'in de dediği gibi bu mücadelelerin birleşmesi ve örgütlenmesi gerekiyor. Gerçekten işçi emekçi yanlısı yeni örgütlenmelere, partilere ihtiyacımız var. Sevgili Görkem, söyleyeceğin son bir şey kaldıysa onu da söyle lütfen. Ardından sohbetimizi bitirelim.
Yani aslında eklenecek çok fazla şey var bir yandan. Bir yandan da sonda sizin de dediğiniz gibi asıl belirleyici olacak bu mücadelelerin seyrinde yani kitlelerin mevcut taleplerini ilerletebilmek, bunları geliştirebilmek. Örneğin Lübnan'da mevcut rejimi inşa eden anayasayı ortadan kaldıracak emekçilerin, halkın, kadınların, gençlerin haklarını savunabilen bir anayasanın oluşturulması gerekiyor. Bu mezhepçi rejimi, yolsuzlukları ortadan kaldırabilmek adına. Mesela böyle bir talebin etrafında bağımsız, egemen bir kurucu meclisin toplanması ve bu kurucu meclisin toparlanırken taban örgütlerinin, kadın örgütlerinin, gençlik örgütlerinin, sendikaların aslında bir nebze kendi öz örgütlülüklerini yaratarak bu sürece dahil olabilmeleri, bu sürecin ilerletilmesinde, ayaklanmanın bir forma kavuşabilmesinde önemli olacak ki bu tip örnekler geliştirilebilirse bunlar nasıl 2010'da Tunus'ta başlayan süreç diğer ülkelere sirayet ettiyse Irak'a da sirayet edebilir, diğer ülkelere de sirayet edebilir. O noktada hani bizler gibi düşünen bütün sosyalistlere de aslında büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor.
Peki Görkem, zamanı biraz zorlayarak kısaca bir görüşünü bir noktada almak istiyorum. Şimdi geçen ay Mısır'da ve Cezayir'de de önemli seferberlikler oldu. Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da Arap devrimleri süreci yeniden mi canlanıyor sence?
Aslında bu oldukça zorlayıcı ve üstünde düşünmek gereken bir soru. Mesele acaba 2010'da açılan süreç tam anlamıyla ortadan kalkmış mıydı? Yani ben biraz şöyle bakmayı tercih ediyorum. Aslında bu mücadeleler 2015'ten beri bir geri çekilme sürecine girmişti. Ve aslında sadece Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da değil, aslında dünyanın birçok farklı bölgesinde, Latin Amerika'da, Avrupa'da görece bir sağın yükselişinden bahsediyordu herkes. İşte Trump'ın iktidara gelmesi, Orban'ın iktidara gelmesi, Bolsonaro'nun iktidara gelmesi. Ve hani böyle bakarak aslında birazcık bir kara propaganda yapıldı aslında. Sanki dünya sınıf hareketi, dünya emekçi halklarının mücadelesi nihai bir yenilgiye uğratılmış ve bir daha küllerinden doğamayacak şekilde gömülmüş gibi bir algı yaratıldı.
Genel bir sağ kayıştan söz edildi
Sanki
vesaire.
kitleler hani sağın artık peşine takıldılar ve o kanaldan devam edeceklermiş gibi bir algı yaratıldı. Ben bunun böyle olmadığına inanıyorum ki aslında bugünkü mücadeleler biraz bunun da kanıtı. Ama tabii ki şeyi de söylemek gerekiyor. Yani 2010-2019, 9 yıl, hiçbir kitleden 9 yıl boyunca sürekli olarak mücadele etmesini, sürekli olarak mücadele sinyal etmesini bekleyemeyiz. Hele ki bunun bir önderliğinin olmadığını, uluslararası destekten, sosyalist dayanışmadan yoksun olduğunu düşündüğümüzde ve emperyalizmin bölge ülkelerinin buralara sürekli olarak müdahaleleri olduğunu düşündüğümüzde o noktada geri çekilmeler, yenilgiler olabiliyor. Ama ve lakin bunların hiçbiri kitle hareketinin yaşam koşullarında herhangi bir düzenleme, düzeltme meydana getirmediğinden kitleler tekrardan seferber olabiliyorlar ki Mısır'daki örnek bunun en açık örneği aslında.
Yani kalıcı bir karşı devrimci dünya durumu yaşamıyoruz. Tam aksine seferberlikler canlanmaya başladı tekrardan.
Evet, bence böyle.
Peki Görkem, çok teşekkür ediyorum sana. Evet sevgili dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbete kadar hoşça kalın diyorum.
İyi günler.